Ayrım 20.
Tamamlayıcı haberler aldınız mı? Gazetedekinden başka. Ne haber efendim? Zafer'den. Ha, Zafer'den. Hayır, Yunanlılar yenilmiş diyorlar. Nedime Hanım gözlerini hayretle, korkuyla kırpıştırdı. Bir şey anlamamıştı. Yoksa bu adam kendisine zafer müjdesi getirmemiş miydi? Yenilmiş diyorlar. Değil, katiyen yenilmişler. Birçok da kayıp vermişler. Dağ gibi öteberi elimize geçmiş. Evet, erkeklere döndü. Bizim uzun saçlı bu zafere bir zafername yazar mı dersiniz? Ne zavallı olduk. Kim der ki bu millet bir zamanlar Hint okyanusuna donanmalar, Viyana'ya ordular göndermiş. Zafer öyle mi? Gene Yunan'a karşı bir zafer. Bu Yunanlılar da olmasa biz ömrümüzde artık zafer kazanamayacağız galiba. O hamal kalabalığı gazetede bunu mu okuyordu? Nedime Hanım bir kaşını kafa kesecek bir kılıç gibi yukarıya kaldırmıştı. Kamil Bey kadıncağızın öfkesini önlemek gayretiyle söze karıştı. Siz neyi söylüyorsunuz efendim? Bir makale yazmışlar. Görmelisiniz. Gazeteleri kimler çıkarıyor? Mahalle imamları mı? Benimle karşılaştırıyorlar. Karşılaştırıyorlar da parlaklık, tutarlık, ölçüye, dile güç getirmek bakımından onu beğeniyorlar. Kim yazmış? İmzaya kadar okuyabilir miyim? Parlaklık nedir? Tutarlık nedir? Ölçü nedir? Dil nedir? Buradaki ölçü herhalde gümrük baskülü olacak. Dil de Hindistan'da bir memleket. Beethoven'a karşı Hafız Gazelhan Veli Ahmet'i çıkarıyorlar. Ben boğulacağım hanımefendi. Hani şarkı mecmuaları vardır. Baştan birinci gazel, evvelce Hüdayi tanımış olmasa gönlüm, billahi güzel sen benim Allah'ım olurdun gazelidir. Hani fotoğraflar görürüz. Tulumbacı Zirzop, Ali dostuna yollayacak, arkasında köşe başı dilekçesi yazısıyla bir dörtlük. Bu dünya devri alemdir, daima durmaz döner, can feneri püf diye akibet bir gün söner, eğer felek mahvederse bu değersiz ismimi, size yadigar olarak veriyorum resmimi. Nedime Hanım gözlerini kısarak bakıyordu. Üstadın can feneri püf diye akibet bir gün söner sözünü aruza uydurarak bir okuyuşu vardı ki bir başkasına karşı duyduğu sönmez kini, korkunç kıskançlığı hiçbir söz, hiçbir hareket bu halinden daha iyi anlatamazdı. Üstad kükremekteydi artık enikonu. Onu asla affedemem, asla. Ben affetsem Allah affetmez. Mahf nevi berbat etmeye ne hakkım var habis? Mahf nevi ne karıştırıyorsun? 50 kalyonlu âlâ donanma mı olur? Ayol o donanma değil, sürre alayı. Kucağında sazı eksik desem, saz şairlerine hakaret ederim. Kimi aldatıyorsun işkembeli ilham yahut ilham işkembesi? Bizim için hani mübarek kamışa da benzer ya buyurmuş. Ayol o kamış değil kazık demiş. Pek sevindim. Sembol deyince müsül ilacı zanneder. Mübarek ile kazık kelimeleri de latifesi. Yani tarzı selefe takaddüm edecek de bir başka lisan tekellüm edecek. Nedime Hanım kederle gülümsüyordu. Bir başka zaman olsaydı belki o da neşelenirdi. Fakat bugün dehşetli bir yürek yorgunluğundan başka bir şey duymadı. Üstad yarım saat kadar kendisiyle ölçülen şaire atıp tuttu. Takımı arkasında çıkıp gidince Nedime Hanım Kamil Bey'e döndü. Bu maskaralığı hiç unutmayacağım. Bir millet şairleri tarafından böylece yüzüstü bırakılabilir mi? Hele bugünlerde. Bunlar nasıl Türk şairi? Hayır, bunlar Türk falan değil, tam Osmanlı. Bunlar Osmanlı şairi yengeciğim. Bugün Osmanlı demek kendisinden başka hiçbir şeye inanmaz demek. Pandeli'de öğle yemeği yediyse bütün dünya mutlu. Dişi ağrıyorsa kıyamet çoktan kopmuştur. Birbirlerini çekememeleri de bundan. Budala, kıyıcı, sapık bir padişah, dünya iki padişaha yetmez buyurmuş. Oysa o zaman daha gidilmediği için Amerika'dan, Avustralya'dan haberi de yok. Bunlar ondan da beter halde. Herhal şairlik kendilerini hiç doyurmuyor. İhsan anlatıyordu, içlerinde yaşadıkları toplumla bir kez ayrı düşmüşler. Hayatımızı, insanlarımızı beğenmiyorlar. İstedikleri gibi değiştirmeye güçleri yetmiyor. Böylece bir boğuşmayı göze alamıyorlar. Üstelik yenilgi de çöktü. Geçmişe saklanıyorlar, sembole saklanıyorlar. Hiçbirinde işe yarar, yol gösterir aydınlık yok. Oysa biz bugün şiire ne kadar muhtacız, kavgacı şiire. Ben sanat sanat için yahut sanat güzellik için falan diyenlerin ne demek istediklerini şimdi anladım. Sanat sanat için demek, sanat kuvvetlinin emrinde demek. Bize sanatlarıyla yardım etmeyenler son hesaplaşmada kime yardım etmiş oluyorlar? Nedime Hanım yumruğunu sıktı. Bir daha sefere bunu bu adamlarla açıktan açığa konuşacağım. İsterlerse bana gücensinler. Onlara demeli ki Asıl ödevinizi yapmıyorsunuz. Bundan kaçıyorsunuz. Karışık, karanlık, maskara lafların arkasına sinmeniz bundan. Hem bu memleket ahalisini en büyük tehlike karşısında yalnız bırakıyorsunuz, hem de o halinin sanatınız önünde secde etmesini istiyorsunuz. Onlara haksız olduklarını söylemeli. Evet, içini çekti. Bana bu güzel günü zehir ettiler. Bir yorgunum, bir yorgunum ki, sevinci taşımak, acıyı taşımaktan daha zor. Kamil Bey düşünür gibi konuştu. Yahut da bizim millet acıya alışmış. Biz hepimiz bahtsızlığa o kadar alışmışız ki, sevinç anormal geliyor. Bilmez misiniz, bizde yüksek sesle gülmek ayıpların başında sayılır. Hele çocuklar için. Sonra hocalar bize cennetin sevinçleri yerine durmadan cehennemin işkencelerini belki de bu sebeple anlatırlar. İhsan her vakit insanları çabalarken değerlendirmeli derdi. Bazı şairler var. Hayalleri belki bunlar kadar geniş, parlak, usta değil. Ölçüyü dili kullanmakta büyük sanatçı gücü onlarda yok. Ama gün nasıl da böylelerinden, böylelerinin yüzlercesinden daha yüksek, daha büyük, daha saygıdeğer. Birer çay içelim mi? Boğazım kurudu. İhsan'ın bugünkü halini hiç unutmayacağım. Bir an beni kucaklayıp bağrına basmak istediğine eminim. Bunu yabancıların yanında yapamadı. Affedersiniz, ben sizi yabancı sayamam. Bunu bilirsiniz. Ötekilerin yanında demek istedim. Hiçbir zaman affedemeyeceğim. Kocamı haklı, cesur, namuslu olduğu için hapsedenleri. Hiçbir zaman. Nedime Hanım'ın gözlerinden keskin bir şey geçti. Sonra yumuşacık gülümsedi. Masanın üzerindeki eli tutuyor, yalnız el değil, bütün vücudu bir nabız gibi atıyordu. Kamil Bey bu eli tutup öpmek istediğini açlık gibi duydu. Akşam üzeri Niyazi Efendi her zamanki gibi bir sürü şaşırtıcı, sevindirici haberle gelmişti. Anlattıkları doğru ise bir kere Çerkez Ethem'in isyanı zannettikleri gibi bir düşman propagandası değil, hakikatti. Ethem Bey önceleri cephe kumandanlarıyla geçinememiş, sonra Refet Bey'i bahane ederek Ankara'yı basmaya kalkmış. Cephenin sol kanadını tutan düşmanı gerekirse yarmaya, gerekirse çevirmeye gücü yeter, iyi silahlanmış önemli birlikleri ya idare yoluna giderek yarı baş kaldırmış halde muhafaza etmek ya da bu kangreni büyük bir cesaretle kesip atmak lazım geliyor. Mustafa Kemal Paşa az bunu şeflerden birisi olduğunu ispat ederek hiç duraklamamış, kötülüğü daha büyümeden tepelemeyi kararlaştırmış. 29 Aralık'ta Ethem kuvvetlerine saldırılması emri vermiş. 5 Ocak'ta Ethem Yunanlılara sığınmak zorunda bırakılmış. Bu fırsattan yararlanmak isteyen düşman 6 Ocak'ta saldırıya kalkmış. Nedime Hanım eli yanağında mırıldandı. Meğer ne büyük tehlike atlatmışız. Dehşetli bir tehlike. İnönü'nde 3 gün 3 gece dövüşüldü. Nihayet düşman söktüremedi. Dün gece tekrar eski yerine, Bursa önlerine döndü. Tam bir haftadır uyumuyorum yengeciğim. Hani masallarda büyülü kıllar vardır ya. Birbirine sürününce bir Arap çıkarmış da şehzadeyi istediği yere yetiştirirmiş. Ya da sihirli seccade. İşte onları sayıkladım durup dinlenmeden. Sanki ben gitseydim her şey düzelecekti. Ben gitseydim değil, ben orada 10 dakika bulunup ölseydim. Bu sebepten mi bize uğramadınız? Nasıl uğrayabilirdim? Aklım başımda yoktu ki. Tırnaklarımı yedim bitirdim baksanıza. Ellerini uzattı. Parmakları yeni çamaşır yıkamışa benziyordu. Uçlarını, derileri hem beyazlaşmış hem de buruşmuştu. Sabahleyin havadisi alınca baygınlık geçirmişim. İçimde sanki bir şey tükendi. İçim bomboş kalıverdi. Kemiklerden bile boşaldı. Ethem'in isyanına bir türlü inanmıyordum. Daha Türkçesi inanmak istemiyordum. Şimdi ne olacak? Ben de bilemiyorum. Avrupa işe karışır diyorlar. Aramızı bulurmuş. Sabahtan beri gezmediğim yer kalmadı. Hep soruyorum. Ordumuz düşmanı kovalıyor mu? Karşılık yok. Yok demek. Kovalamıyor demektir. Şu halde başarı tam değil. Yalnız bir soluklanmaya, toparlanmaya yetecek kadar vakit kazandık. Bu dehşetli bir şeydir. İhsan Bey'e haber verdiniz mi? Zaten duymuştur ya. Hemen haber verdik. Gazeteye götürdük. Artık onun işi de uzun sürmez. Sahi mi? İhsan'a bir faydası dokunur mu? Elbette dokunacak, göreceksiniz. Nedime Hanım bir şey yapmak isteğiyle yerinden kalktı. Sonra çaresizlik içinde kendini koltuğa bıraktı. Daldı gitti, kusura bakmayın. Çay mı, kahve mi? Hiçbir şey istemem. Kaç gündür rabıtalı bir yemek bile yemedim. Önce karnımı doyuracağım. Pardon, önce bir kadeh patlatacağım. Artık hakkım yok mu ama? Yorgun yorgun gülümsedi. Kamil Bey'e var mısın anlamında göz kırptı. Hayır, teşekkür ederim. Ben de eve erken gitmeliyim. Müjde götürmek lazım. Böyle dedi ama müjde verecek kimsesi olmamanın kederini de birdenbire duydu. Nedense öksürdü. Nermin olup bitenlerle hiç ilgilenmediği halde niçin yalan söylemişti durup dururken? Ahmet Karadayı idarehanesine bitkin girdi. Selam vermeyi bile akıl etmeden dalgın bakışlarıyla Nedime Hanım'la Kamil Bey'i süzdü. Daha gelmedi mi? Kim? Ne var? Hasta mısınız? Hayır yenge, hasta falan değilim. Niyazi'yi arıyorum. Hayır, aramıyorum. Burada bulaşacaktık. Saat kaç? Buluşacaksınız, mutlaka gelir. Paltonuzu çıkarın, bir çay için. Bunca zamandır neredeydiniz bakalım? Ahmet bir iskemleye çöktü. Yumruğunu umutsuz umutsuz dizlerine vuruyordu. Çay içmeliyim. Doğru. Bir çay söyler misiniz Kamil? Lütfen. Dışarıda kar yağdığı halde Ahmet'in suratı ter içindeydi. Onun böyle ölçüsüz kederleriyle ölçüsüz neşelerine alışık olduklarından pek ciddiye almadılar. Kamil Bey pencereden 3 çay söyledi. Nedime Hanım kalemi bıraktı. Paltonuzu çıkarınız, kurusun. Kar hızlanmış mı bu kadar? Niyazi ağabey buraya mı gelecekti? Buraya. Ne var ne yok Ankara'da? İyilik. Hani bize bir müjde verecektiniz. Değil mi Kamil Bey? Verecekti ya. Hem müjde hem de ziyafet. Söylesene Ahmet Bey. Ziyafet de verecektim. Yahu bu dünya ne kadar namussuz olmuş. Daha doğrusu adam öldürmek bazı durumlarda ne kolay bir iş gibi geliyor insana. Daha doğrusu bazen adam öldürmekten başka çare kalmıyor. Nedime Hanım kocasının bu en yakın arkadaşını teselliye hazırlanarak gülümsedi. Bahse girerim ki Ahmet Bey'in yanına bugün budala bir hafiye gelerek ağzını aramaya kalkmıştır, değil mi efendim? Çaya şeker atarken Ahmet'in eli titriyordu. Birkaç yudum içti. Kamil Bey'den bir sigara istedi. Uzatılan paketi görmemiş gibi paltosunu çıkarmaya kalktı. Astıktan sonra ceplerinde galiba mendil aradı. Tekrar yerine oturduğu zaman da gözlerini dostlarından kaçırarak somurtkan bir dalgınlıkla çayını bitirdi. Bütün bu hareketlerin Ahmet'te kararsızlığı gösterdiğini, bir şeye karar veremediği sıralarda böyle çocuk gibi huysuzlandığını biliyorlardı. Gene biliyorlardı ki bu kararsızlık buraya gelmeden önce sona ermiş, karar verilmiştir. Ahmet derdini er geç söyleyecek. Söylemeyecek olsa hiç uğramaz. Tekrar saati sordu. Karşılık beklemeden Kamil Bey'e doğru biraz eğildi. Bize yarına kadar 39 bin lira lazım. Benim cebimde 39 lira yok. Şakalaşıyor sandılar. Kamil Bey keyifle güldü. Saat alafranga bir azizim. Yarın sabaha 11 saat var. Bu kadar zamanda klişeleri, mürekkebi, baskı makineleri falan hep hazır bile olsa memleketimizde bu kadar banknotu basıp yetiştirecek basım evi henüz kurulmadı. Hem neden 39 bin lira da söz gelimi yuvarlak hesap 40 bin lira değil? Ahmet öfkeyle gözlerini kıstı. Çünkü Paşaoğlu 11 bin lirası elde. Demek aslında 50 bin lira lazım. Ne sandınız? Paralarınızı götürür Avrupa'da tıkır tıkırı yersiniz. Tıkır tıkır. Gözlerini şaşkın açtı. Biz neler konuşuyoruz ya Rabbi? Çırak boş bardakları almaya gelmişti. Kamil Bey biraz dargın sordu. Birer tane daha içelim mi? İstemez, başım dönüyor. Dün akşamdan beri ağzıma bir lokma sıcak yemek koymadım. İki simitle dolaşıyorum. Eğer bu para bulunmazsa şerefsizim, kendimi öldürürüm. İçini çekti. Nerede kaldı bu Niyazi? Ne ağır, ne vurdum duymaz adam. Saat 1:30'da gelecekti. Sanki biri çeyrek geçe General Harrington'la randevusu varmış gibi. Yo, Niyazi ağabeyime söz istemem. Niyazi ağabeyinize. Siz kuzum İnebolu'ya götürülmek üzere gemiye yüklenmiş 1000 ton cephane ne demektir bilir misiniz? Nedime Hanım'la Kamil Bey bir ağızdan sordular. 1000 ton cephane mi? İnebolu'ya mı gidecek? Müjde bu muydu? Hay Allah sizden razı olsun. Bırakın canım. Allah benim belamı versin. Ben zatı bilmez miyim? Uğursuzluk hep bende. İşi berbat eden benim uğursuzluğum. İşi berbat eden ne demek? Böyle berbat edilemez. Gemiye yüklendi demediniz mi? Bunu bir kaşını kaldırarak Nedime Hanım söylemişti. Ahmet kederle gülümsedi. İşi berbat ettik yengeciğim. Eğer Niyazi Efendi bir çare bulamazsa, ki paraya çare bulabileceğini sanmıyorum, götürüp kendimi denize atmaktan başka yol kalmıyor. Hele anlatın bakalım. Ahmet bir cigara daha yaktı. Büyük bir suç açıklar gibi başladı. Haliç'te 1000 ton cephane vardı. Aylardan beri gönderilemiyor. Vapur bulamamıştık. Sonunda Niyazi Efendi bir vapur buldu. 11 bin liraya pazarlığı bitirdik. Yarısı peşin, yarısı İnebolu'da ödenecek. Ararat isimli vapur boyanmak bahanesiyle Haliç'e girdi. Kasımpaşa ile Fener arasında Şamandıra'ya bağlandı. Bir haftadan beri neler çektiğimizi bir ben bilirim. Bir de Allah bilir. Hammallar ikiye ayrıldıkları için bir gecede bitirilemeyen işler tehlikeli. Salih Reis ile Osman Reis'i buldum. Meseleyi anlattım. İstanbul hükümeti hesabına çalışan Hızır'la Şaban Kahya'yı şüphelendirmemek lazımdı. Bu sebeple çalıştırılacak hamallar bir kere işe başladıktan sonra bir daha oradan ayrılamayacaklardı. İki taraf birbirini kolluyor. İşlerini bozmaya uğraşıyor. Nihayet pazarlığı kesince Salih Reis'e telefon ettim. Bir rakam söyledi. Bu paraloya göre reis en güvendiği, en işe yarar adamlarından bir ekip pazarlayacak, teker teker yükleme yerine yollayacaktı. MM grubu da bu işe ayırdığı arkadaşları bizim Ardiye'ye birer ikişer gönderdi. Yüzbaşı Bilal, Yüzbaşı Hakkı, Teğmen Abdülvehhap, Kayyum Ahmet, Tahsin Kaptan, Hemşinli Mehmet, Bolşevik Mustafa, Marangoz Adil Usta hep geldiler. Yüklemede vinç kullanılmıyordu. Sandıklar elden ele geçirilip rampalardan kaydırılarak ambara indirilecekti. Bu yüzden 3 gecede anca 650 ton yüklenebildi. 4. gün yani dün vapurun Haliç'te bulunmasının tehlikeli olacağı haberini aldık. Daha fazla beklemeden çıkıp Sirkeci rıhtımına yanaşması lazım geliyordu. Dün çektiğim azabı size anlatamam. Sanki bütün İstanbul halkı 7'den 70'e kadını erkeği çocuğuyla hafiye olup peşime düştü. Gemiye gidip haber vereceğim. Gemiye gitmek için bir sandala binmek gerekiyor. 2 kere Eminönü'ne kayık iskelesine yaklaştım. 2 keresinde de kayığa atlamaya cesaret edemedim. Koselvacı Arnavut sivil polise benziyordu. Kel simitçi sivil polise benziyordu. Yürüdüm. Yemiş iskelesine kadar. Bu sefer de kayıkçı beğenemiyorum. Nihayet cesaret edemedim. Uzatmayalım. Vapurdakilere haberi başka biriyle gönderdim. Bari geri kalanını da gayret edip yükletseydiniz. Geri kalanını kim düşünür yengeciğim? İngilizler pirelenmişler. Dün geceyi nasıl geçirdim, nasıl deli olmadım hala şaşarım. Eğer sahiden şüphelendilerse Unkapanı Köprüsü'ndeki casus barajını Ararat vapuru nasıl geçecek? Şöyle üstün körü bir araştırma el verir. Bir düşünün, yalnız 40 bin mavzer mermisi var. Gülleleri saymıyorum. Bu sabah Karaköy'e geldiğim zaman köprü daha kapalıydı. Sirkeci rıhtımına bakıyorum, Ararat vapurunu bir türlü gözüm seçemiyor. Bacası siyah mıydı, kırmızı mı? Bir aralık şaşırmışım. Kasımpaşa'ya mı insem mi diye düşündüm. Sonra aklım başıma geldi. Budala gibi köprünün kapanması neden bekliyorum yahu dedim. Bir sandala atladım. Oh yarabbi şükür. Ararat çoktan Sirkeci rıhtımına kıştan kara bağlamış. Yolcu alacak da hareket edecek. Gözlerim yaşardı sevinçten. Anadolu'dakilere İnönü zaferinden sonra böyle bir armağan istemez mi? Size de müjde vermek keyfini düşünün. Vapur yola çıkar çıkmaz buraya koşacağım. Ardiye'ye gittim. Bizim hamala bir çayla iki simit getirttim. Karnımı doyurdum. Kanepeye uzanıp biraz uyumaya çalıştım. İçim geçmiş, geçmemiş. Bir de baktım ki karşımda Niyazi Efendi duruyor. Hayal mi rüya mı derken kalk birader yatmanın zamanı geçti. Mesele çok önemli dedi. Sakın vapuru mu basmışlar? Değil yengecim, biz vapuru Rosalti isminde bir heriften tutmuştuk. Herif mutlaka görüşmek istiyormuş. Neyi görüşecek dedim. Niyazi'ye söylememiş. Ardiye'ye de gelmem demiş. Niyazi saat 9'da bizi evinde bekliyor dedi. Derdi ne? Gittiniz mi? Saat henüz 7 olmamıştı. Tam 2 saat evirip çevirip neyi diyeceğini kestirmeye çalıştık. Bu görüşmek isteği hayra yorulacak şey değildi ama bizim gönlümüz bir türlü kötülük konduramıyordu. Nihayet İngilizlerin kuşkulanması meselesini esas alarak vapuru kurtarmak için bize bir yol gösterecek mutlaka dedik. Saat 8.30'da tramvayla Ağa Camii'ne çıktık. Monsieur Rosalti bir evin 3. katında karanlık rutubetli bir dairede oturuyor. Uzun boylu, uzun sakallı, oynak gözleri parıl parıl bir adam. Zaten ilk görüşte gözlerini beğenmemiştim ya. Bize birer kahve yaptırdı. Kahvelerimizi içinceye kadar da işten bahsetmedi. Ben büsbütün pirelendim. Öyle ya, hayırlı bir sözü olsa bu kadar uzatır mı? Nihayet patladım. Bizi neden görmek istediğini sordum. İşte sözlerinin özeti. Böyle olağanüstü işlerde başarı para dökmeye bağlıymış. Durum tasarladıkları gibi çıkmamış. Vapuru kurtarmak için İngilizlere birçok rüşvet vermek gerekiyormuş. Türkçesi vapur ancak 50 bin lira ile yola çıkabilirmiş. Ben 20 yıldır İstanbul'da oturuyorum dedi. Çok işler gördüm. 50 bin lira mutlaka lazım. Bir kere vapur tehlikede, sonra biz tehlikedeyiz. Talihin cilvesini bilirsiniz. Yarın bu toprakları terk etmek zorunda kalmayacağımı bana kim temin eder? Esasen bu para göndereceğimiz malın %50'sini bile karşılamaz. Dövüşen bir ordu için hele imkanları sizinki gibi kıtsa 1000 ton cephane ölüm kalım meselesidir. Sizin bu işe kendi başınıza karar veremeyeceğinizi biliyorum. Gidiniz şeflerinizle görüşünüz. Akşama kadar bekleyeceğim. En geç bu akşam saat 8'e kadar bir cevap alamazsam kendimi eski şartlara bağlı sayamam. Vapuru kurtarmaya çalışmak vazifemdir. Beni anlayacağınıza eminim. Şimdi lütfen ayrılalım. Croker Oteli'nde entelijans serviste önemli bir buluşmam var. Vay namussuz herif vay. Nedime Hanım elini yanağına götürmüş dona kalmıştı. Ahmet sözü artık uzatmadı. Gruba haber verdim. Durumu anlattım. Ha deyince bu kadar para bulmanın imkansız olduğunu söylediler. Ben de zaten böyle bir cevap alacağımı umuyordum. Niyazi ağabey nerede? Rosalti'nin evinden çıkınca Taksim'e kadar beraber yürüdük. Çare araştırdık. Ben gerekenlere bilgi vereceğimi söyledim. Fakat 50 bin lirayı derhal bulmak mümkün olmadığı gibi işin aldığı şekle göre beklemek de imkansızdı. Niyazi de başka taraflardan para bulmaya çalışacağını söyledi. Nihayet saat 1.30'da 2'de burada birleşmek üzere ayrıldık. Üçü de bir zaman sustular. Ahmet yavaşça dert yandı. Bir düşünün yengeciğim, 50 bin lira, 50 tane pis banknot, şu kalınlıkta bir kağıt destesi. Hepsini bir mangala doldursan da tutuştursan belki de bir fincan kahve pişirmez. İnsanın deli olacağı geliyor. Kamil Bey yere bakıyordu. Babası öldüğü zaman Osmanlı Bankası'ndaki parası altın olarak bu rakamdan birkaç kat fazlaydı. Aman yarabbi, demek lira adedi kadar vatandaş canı kurtaracak. Düşmanı öldürecek bir dehşetli kuvvetmiş. Belki de vatan kurtaracak bir kuvvet. Aman yarabbi, bu parayı nasıl da aptalca, hatta namussuzca çarçur etmişti. Hem de kendi malı zannederek. Kendi malını yerken binlerce insana fenalık ettiğinden şüphelenmeksizin. Aman yarabbi, içinden geçenleri anladılar mı kuşkusuyla ötekilerin yüzüne gizlice baktı. Gözlerini yere eğmişlerdi. Kapı açıldı. Niyazi yorgun, sapsarı, tıraşı uzamış yüzüyle eşikte göründü. Nedime Hanım umutla davrandı. Nihayet geldiniz Niyazi ağabey, nihayet. Keşke gelemez olaydım. Ne kadar bitik olduğu belliydi. O da Ahmet gibi paltosunu çıkarmaya akıl edemeden bir iskemleye çöktü. Gözlerini kaçırarak Ahmet'e sordu. Ne haber? Bulamadınız değil mi? Yoksa burada oturmazdınız. Bulacağız. Bulmamak imkansız. Hiç olur mu? İşte pekala oluyor. 4 saattir o kadar sefil bir parayı bulamadık. Bir koca millet. 500 senelik başşehir. Paşası var, tüccarı var, beyi, ağası, miras yedisi var. Şimdi bir felaket daha haber aldım. İşgal makamları böyle kaçakçıları tutturanlara büyük ikramiyeler veriyorlarmış. Sahi mi? Kim söyledi? Bir arkadaş. Yalnız gemideki cephaneler değil, depodakiler de tehlikede. Ararat'ın Fener'le Kasımpaşa arasında yüklendiğini gavur biliyor. Her şey 1 saat içinde meydana çıkar. Nedime Hanım'a bakmaksızın utanarak sordu. Bağış parasından üzerinizde bir şeyler var mı? Hayır. Birkaç bin lira olsaydı şimdilik götürür verirdik. Deli olacağım. Beni her zaman çaresizlik bitiriyor. Neden böyle hep çaresiz oluyoruz? Kuvvetimiz var, cesaretimiz var, aklımız da var. Fazladan hayatımızı sakınır adamlar da değiliz. Her tarafı dolaştım. Kiraz Hamdi Paşa'ya, Miralay Refik Bey'e uğradım. Bunlar askeri nigehban cemiyeti ileri gelenleri. Bizim karakol cemiyetine başvurdum. Hepsinin kendine göre şikayeti var. Asıl işimize yarayacak insanları yok yere darıltmışız. Eskiden beri söylerim, her milletin kendine göre davranışı olur. Bizim millet her zaman kuvvete tapmıştır. Eşkıyadan başka muhalif görmemiş bu bir memlekette. Avrupa metotlarıyla çalışılır mı? İttihatçıların Kızıl Sultan'ı devirmeleri yalnız komitecilik sayesinde mümkün oldu. Yakın tarihin bu en olumlu gerçeğini unutmak budalılık değil de nedir?